renta, economită că renta. Criz var, criz var.
Zırva İzim kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını YouTube, Spotify ve iTunes platformları üzerinde bulabilirsin. Ben programın daimi sunucusu Sevan.
Demek ki ne yapmalı, paradan at bir sıfır. Artsın öyle fiyatlar, işçi fazla at gitsin, ekonomi tıkırında.
Sana bir soru. 5 işçi 2 inşaatı 8 günde bitiriyorsa 6 işçi 3 inşaatı kaç günde bitirir? Dermişim. Dermişim diyorum çünkü gerçek hiçbir zaman öyle olmadı. Hiçbir zaman o işçiler robot gibi çalışmadılar. Bu matematik probleminin içinde barındırdığı soyut anlatımsa yine gerçekliğimizin kendisiyle asla örtüşmedi. Çünkü gerçek hayatın kendisi ne çalışma hayatlarımızı ne yaptığımız işleri basit birer matematiksel formülle soyutlayıp altından kalkabileceğimiz kadar basit değildi. Giriftardı. Bir sürü öngörülmemiş faktör vardı. Az önce bahsettiğim formülden örnek alacak olursak o işçilerin daha karnı acıkacak, ayağına kiremit düşen olacak, bir gün işe gelemeyecek, hastalanıp izne ayrılan olacak vesaire vesaire. Peki akla mantığa bu kadar oturmamasına rağmen iş ve işçi gücünün, emek gücünün planlanmasında hala bunun gibi soyut yöntemler kullandıklarını söylesem ne dersin? Şimdi diyebilirsin ki Sevan, başka nasıl bir yöntem kullanılabilir ki? Bu matematik business management yaparken bir öngörü katması için elbette bu yöntemlere başvurabilirler. Ama söz konusu senin benim hayatımızı ve zamanımızı, yani günümüzün büyük kısmını ve en verimli kısmını işgal eden mesai saatlerimizi satın almak olduğunda, evet, o zaman da aynı şey yapılır. Çıkarına pek de uymayacak bir şekilde emeğin ve zamanın soyutlanarak formülize edilir. Hemen basit bir örnekle anlatayım. Yaşadığın ülkede, dünyanın birçok kapitalist devlet ve kapitalist toplumunda olduğu gibi, saatlik çalışma ücreti adı verilen minimum bir ödeme tutarı vardır. Şimdi, yaptığın işe ve ürettiğin değere bakılmaksızın işveren sana der ki ya ben seni bir ay boyunca şu kadar saat çalıştıracağım. Bunun da işte yasa kanun gereği ödenecek şu kadar bir miktarı var. Bunu minimumdan verebilir sana veya biraz üstünden verebilir veya iki katını verebilir, hiç fark etmez. Ama sonuçta senden aldığı saatlerin karşılığını ödediğini düşünür. Öyle de yapar zaten. Ama sen sözleşmeye imzanı attığın andan itibaren artık sana ödemesini yapacağını vaat ettiği o süre içerisinde tırnak içinde hangi pozisyonda hangi işi belleyeceği onun keyfine kalmış. Çünkü sen artık emeğini işverenine satmışsındır. Yine basit bir şekilde açıklayacak olursam, iki tane insan düşün. Biri A büfesinde çalışıyor asgari ücrete, biri B büfesinde çalışıyor asgari ücrete. İkisi de haftada 48, ayda 192 saat çalışıyor olsun ve A büfesinde çalışan işçinin işi gözleme yapmak, B büfesinde çalışan işçinin işi de tost yapmak olsun. İkisi de bir saatte birer ürün üretiyor olsa, yani A büfesindeki bir gözlemeyi bir saatte, B büfesindeki de bir tostu bir saatte üretiyor olsa her biri ayrı ayrı ayın sonunda 192 tane ürün üretmiş olacak. Peki A büfesindeki gözlemeler 10 birim paradan satılsa, B büfesindeki tostlar 50 birim paradan satılsa, bütün ürünlerin tamamı satıldığında B büfesi A büfesine kıyasla 5 kat fazla birim para toplamış olur. Peki ay sonunda istisnasız bir ay çalışmasının neticesi olarak ne kadar ücret alacağı belli olan bu işçi birbirine kıyaslayacak olursak biri ötekinden daha fazla mı kazanç elde eder? Elbette hayır. Neden? Çünkü üretmiş oldukları bütün değer onlara bu işi verene transfer edilir. Yani patrona. Peki günün sorusu şu. A büfesinde yapılan işle B büfesinde yapılan işin arasındaki zorluk derecesi çok fazla olursa bunun sonucu olarak ne olması beklenir? Zor şartlar altında çalışan işçilerin yine aynı geliri elde edecekleri ama daha az yorulacakları işleri tercih etmesi beklenir. Bu durumun sözlük karşılığı da tam olarak salla başı al maaşıdır. Sonuçta iki büfede de işçinin ürettiği değerden kendisine pay verilmemektedir. O halde mantıklı olan nedir? Kendini çok da öyle yormayacak, baş ağrısı yapmayacak bir yer bulup orada çalışmaya devam etmek. Ya da tam aksine kendisine ürettiği ürünün değerinden pay veren başka ve daha iyi işverenler bulmak. Geliyoruz şimdi bam teline. İşte o kendisine ürettiği değerden daha fazla pay verilmesini isteyen işçi daha iyi olanaklar sağlayan bir işveren bulsa da sonrasında ondan da daha iyi verenini bulsa da ondan sonra ondan da daha iyi verenini bulsa da hiçbir zaman ürettiği değerdeki büyük bir paya veya tamamına asla sahip olamayacak. Çünkü kendisinden farklı olarak tek avantajı sermayesi olduğu için onun ve başkalarının iş gücünü satın alan ve o işçileri bir araya getiren işveren ve üretim araçlarının sahibi olan işveren yine onun ürettiği değerin büyük bir kısmına el koyacak. Aslında rasyonel olarak hiçbir şeyin değişmediğini anladığın an, yani daha çok kazanmak için daha fazla teklif eden bir işverenin yanına gittiğinde onun senin ürettiğin değerden rasyo bakımından, yüzdelik bakımından daha fazlasını aldığını görmen seni, beni, hepimizi kaçınılmaz bir sona itiyor. Kendi işinin patronu ol. Benim en sevdiğim tabir. Kendi işinin patronu ol. Kendi maaşını kendin öde. Çok güzel. Birkaç yayın önce anlattığım gibi aynı. Teoride her şey mükemmel ama pratikte herkes işveren olursa ulan o işlerde kim çalışacak? İşte kapitalist düzende sermayenin ve iş gücünün hareket biçimi tam da bu noktada düğümlendi. Bir de bu kilitlenmenin üstüne ekonomik krizleri, buhranları, enflasyonu ekleyince ortaya çıkan manzara bu. Gelin hep birlikte dinleyelim. Kriz var, bunalım
var. Hep bizden çalıyorlar, hep biz feda ediyoruz. Yani bir et almaya çalışıyorum, iki hafta yiyorum, üçüncü hafta tavuk yiyemiyorum, et yiyeyim, param yetmiyor. Eşim bayan kuaförü, günde 12 saat çalışıyor. Ben günde 10 saat çalışıyorum, et yiyemiyorum. Yani böyle bir saçma bir ülkede yaşıyoruz. Öyle villalarda falan değil. Yani iyi bir hayat, yani kiramı verebilmek, kimseye muhtaç olmamak. Yani çocuğuma iyi bir hayat sunabilmek, yani bir özel ders alabilmek. Yani mesela matematikten bir eksiği var, bir hoca tutabilmek. Yemin ediyorum, biz 3 yıldır beraberiz, eşim 10 dediği zaman yatar. 3 yıldır 11 olmamıştır. Bir film izlemez, bir şey yapamaz, sinemaya gidemez, bana vakit ayıramaz. Yani birbirimize böyle hep bizden gidiyor yani. Ne mesai parası alır, ne bir şey alır. Mesela kitap okumak istiyorum, okuyamıyorum. Mesela okuyorum, 2-3 tane kitap okuyorum mesela. Ama devamı gelmiyor. Çünkü psikolojim bozuk, kaldıramıyorum. Yani geçim derdinden kendimi geliştiremiyorum yani. Geliştiremiyorum kendimi. Ben kendimi geliştiremezsem çocuğum olacak yarın. Ben kendimi geliştiremek, o nasıl kendini geliştirsin? Benim hak ettiğim hayat bu değil yani. Anlatabiliyor muyum? Ben o kadar kendimden kısmama rağmen iyi bir hayat yaşıyorum. Et yiyemiyorum ya, et. Ya et nedir ya? Yani karnımı doyuramıyorum. 75 milyon insan bedel ödüyorsa sen de onlara beraber ödeyeceksin. Aç kalacaksın sen de. Ben kalıyorsam sen de kalacaksın. Ya. Benim annem, ben 6 yaşından beri temizliğe gidiyor. Hala gidiyor, biz geçelim diye. 55 yaşında kadın benim annem. Psikolojisi bozulmuş. İngiliz geliyor buraya, benim paramın 7 katı. Rahat rahat tatil yapıyor. Ben tatile gidemiyorum. Ben tatile gidemiyorum ya. 5 yıldızlı oteller yapıyor. Övünüyorlar. Oğlum ben tatil yapmıyorum ki orada. Yapsan ne olur sen? Villa yapıyor, binalar dikiyor, buralara binalar dikiyor, ben oturamıyorum.
Kim kazandı bu işten? Amalı kimse doymazsın. Ekonomi tıkırından.
Ya ne güzel anlattı değil mi? Belki benim toplam 10 yayında 2 saat boyunca anlatmaya çalıştığım şeyi adam 10 dakikada özetledi. Hayaller ve hayatlar. Tüylü Mikrofon kanalında bu arkadaşın videosuna yapılan yorumları okuyorum. Bu arada videoyu istersen YouTube platformu üzerinde şu şekilde aratabilirsin. Tüylü Mikrofon eve et girmiyor. Yorumlarda küfür eden mi dersin, ulan sen çalışmamışsın, başaramamışsın hiçbir şeyi, şimdi tutmuş laf ediyorsun, hayta herif, kedi ulaşamadığı ete mındar der. Nasıl sövmüşler adama? Halbuki adamın dediği şey ne? Abi ben 25 yaşıma geldim diyor. Hala fedakarlık yapıyorum. Hiçbir şeyi biriktirememişim. Bizim zaten oturup bunu düşünmemiz lazım. Şimdi işlerin iyi gittiği zamanları, güzel gittiği zamanları düşünün. Bu biraz da içinde yaşadığımız kapitalist toplumların varlık ve bolluk zamanlarındaki genel davranış biçimi değil mi? Böyle zamanlarda hep ne dediler? Tembellik etme, çalış, Ağustos böceği gibi olma, biriktir, tembel olma, kışa ve kara güne hazırla kendini, çalış, Güzel, bunda hiçbir sıkıntı yok. Birkaç podcast'te bir tekrar ediyorum. Çalışmak kadar güzel ve onurlu başka bir şey yok zaten. Ama şunu hiç düşündün mü? Senin benim biriktirebilmemizin tek ihtimali bir başkasının israfçı olması veya kaybetmesi. Şimdi eğer işverenin kaybederse büyük ihtimalle sen de zaten işini kaybedersin. Ama işverenin karından kısarsa, ki bu sermayenin doğasına aykırı bir harekettir, ya ucunda senden fazla verim almak veya başka bir motivasyon olduğu için bu davranış gerçekleştirilir. Kısacası eğer işverenin tutumlu olursa sen ancak dengede bir hayat kurup büyük ihtimalle de düşük standartlarda yaşamaya devam edeceksin. Senin derdinin servet kazanmak olduğunu zannetmiyorum. Milyarder olmayı düşündüğünü de zannetmiyorum. Ama bir kapitalistin senden farklı düşündüğü kesin. Çünkü o işler iyi gittiği zaman, kazancı bol olduğu zaman, işler iyi gitmediğinde, belki kriz zamanlarında işçilerini, yani seni beni düşündüğü için biriktirme yoluna gitmez. Tam aksine ya kişisel servetini genişletir ya da kazancı aynı şekilde yatırım olarak tekrar işine yatırır. Ama senin benim ödevim farklıdır. Burası çok önemli. Sen ben işsiz kalacağımız zamanlarda dayanabilmek için veya ücretlerimiz, maaşlarımız düşürüldüğünde dayanabilmek, buna katlanabilmek için biriktirmek zorundayızdır. İhtiyat akçesi, yastık altı, yedek akçe, kara gün parası, bu deyimlerin hepsi bu davranış biçiminden gelir. Şirketler, güzel kişilikler iflas eder. Der ki kardeşim ben bayrağı çektim, borçlarımı devrettim. Ama senin böyle bir hakkın yoktur. Çalışan bir birey olarak ya kendine ya da ailene karşı sorumlulukların vardır. Ben iflas ettim kardeşim, daha çalışmıyorum diyerek temel ihtiyaçlarından vazgeçemezsin. Yayının başını hatırla. Yayının başında verdiğim büfe örneğinde olduğu gibi. Satışlar gırla olsun, 5 kat satılsın, 6 kat satılsın ürettiğin ürünler hiç fark etmez. Senin cebine yine aynı oranda kazanç girer. Ama zor zaman olduğunda ya feda edilirsin ya da bedeli yine sen ödersin. Yani seni bir köleden ayıracak olan tek şey, hakkın olan ve sana ait olan payla başarabileceğin şeylerin sayısı, daha yüksek zevklere sahip olmak, konferanslara katılmak, belki kitaplar alıp kütüphaneni yapabilmek, çocuklarını eğitebilmen, fuarlara, sinemaya, tiyatroya, dünya turuna çıkabilmen, sağlıklı beslenmen, yani uygarlığa katılabilmenin hangi yolları varsa iyi günlerde bunlardan yararlanman değil, işte o kara gün denilen şey için kendini hazırlaman gerekir. Yoksullar olarak bu sana bana bize verilmiş bir kapitalizm ödevidir. Bu bizim görevimizdir. Çünkü kapitalist düzende bunalımlar ve krizler ve bunların kaçınılmazlığı herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı sırlardan, tabulardan bir tanesidir ne yazık ki. Bu lafları bir lümpene veya kapitaliste ettiğin zaman sana dönüp der ki kimse sana altın gümüş yap da parayı yastığın altına koy mu dedi veya git bankaya olduğu gibi yatır mı dedi. Yatırım yapsaydın kardeşim, gitseydin döviz alsaydın falan filan der ve seni susturmaya çalışır. Ama o lümpenin aslında yapmaya çalıştığı şey seni risk almamakta suçlamaktır. Yani bir nevi kendin ve senden sonraki neslinin geleceğini neden tehlikeye atmadın diye sorar sana. Çünkü onun zihin dünyasında risksiz kazanç yoktur. Olamaz da, kendince haklıdır. Ona kıyasla bize, sana bana düşük krediler verecek bankalar, battığımızda vergi borçlarımızı silecek devlet bankaları, kendi halkının emeğini çalmak pahasına iflas ettiğinde kurtarılacak şirketlerimiz yoktur. Zaten risk almaktan korkarız. Ne yaparız? Gideriz en büyük hataya düşüp bize ızdırap çektiren bu düzen ve sistemin birer tapınağı olan bankalara bütün kazançlarımızı ve yatırımlarımızı koyup dondururuz. Ki böylece ekonomik bunalım ve kriz zamanlarında bütün kazancımızı krizle birlikte batan bankalarla kaybedelim diye. Oysa ki o bolluk zamanlarında birilerinin sermayesine sermaye katılsın diye, gücüne güç katılsın diye çalışmışızdır. Yaşamın birçok zevkinden feragat etmişizdir. Biriktirmişizdir ama kendimiz için değil. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken.
Ya bizim artık birleşmemiz lazım abi. Anladım. Ben bunu istiyorum. Birleşelim. Karlar ekonomi tekrarında. Ekonomi tekrarında. Kriz var, kriz var. Bunalım var ekonomi tekrarında. Ekonomi tekrarında.